Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesine gelmiştik. Bu ayet-i kerimeye geçmeden önce en son okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde anlatılan mevzuları bir hatırlayalım. Bu surenin 81 ve 82. ayetlerinde Allah Teala peygamberlerle arasında yapmış olduğu bir ahdi, bir sözleşmeyi bize haber veriyor. Onlar Allah'ın seçtiği, vazifelendirdiği kimseler olarak göreve başlamadan önce veya başlarken yahut da başladıktan sonra Allah Teala kendilerinden bir söz almış. Onlara kitap ve hikmet geldikten sonra bir peygamber sizi tasdik etmek üzere gönderildiğinde siz de ona inanacak ve yardımcı olacaksınız buyurmuş. Ardından bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır sorumluluğu üstünüze aldınız mı? Diyerek sormuş. Onlar da kabul ettik demişler. Rabbimiz bu manada peygamberlerin hepsini bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlayarak, kenetleyerek aynı mesajı veren, aynı merkezden gönderilmiş elçiler olarak insanlara takdim eder. Bunların arasında kıskançlık, haset, çekememezlik vesaire gibi beşeri zaaflar olmaz. Hepsi Allah'ın katından gönderildikleri vazifelerini ifa ederken birbirlerine destek olurlar, birbirlerinin yolunu açarlar ve aynı döneme denk geldikleri peygamberlere bizzat yardımcı oldukları gibi kendinden önce gelmiş veya kendilerinden sonra gelecek peygamberlere de hem iman ederler hem de ümmetlerini bu peygamberler hakkında bilgilendirip onlara destek olmalarını, yardımcı olmalarını, iman etmelerini emrederler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den önce gelmiş diğer peygamberlerin hepsinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelişine ümmetlerini hazırladığını, onu gördükleri zaman hangi özellikleriyle tanıyacaklarını, tanıdıktan sonra onu tasdik edip ona nasıl iman edeceklerini, bağlanıp destek olacaklarını bildirmişlerdir. Dolayısıyla bütün peygamberler kendilerinden sonra gelecek peygamberlere ve kendinden önce gelmiş geçmiş peygamberlere imana davet etmişlerdir ümmet-i Muhammed'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için ilk peygamberden itibaren bir gayba iman mevzusu olarak onun gelişine insanlar hazırlanmış. Peygamber Efendimiz de en son peygamber olarak kendinden önce gelmiş bütün peygamberlere imana insanları davet etmiştir. Bu bir ahitleşmedir. Allah ile peygamberleri arasındadır. Rabbimiz bu sözleşmeyi, bu ahitleşmeyi Kur'an-ı Kerim vesilesiyle insanlara da ulaştırmıştır. Dolayısıyla insanlar peygamberlerden hangisine denk gelmişlerse aslında diğer peygamberlere de Allah'ın emri gereğince inanmak, itaat etmek ve bağlanmak zorundadırlar. Baştan itibaren bu surenin daha çok Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı ayetler içerdiğini, özellikle Necran Hristiyanları ile ilgili olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu ayeti de bu minvalde anlayacak olursak, onlar da kendi kitaplarında kendi peygamberlerinin sözleriyle son peygamberin gelişini bilmeli ve onu görüp şahit olduktan, onun son peygamber olduğunu anladıktan sonra onu tasdik ederek iman etmelilerdi. İşte Cenab-ı Hak onları bu dine, bu son gönderilmiş şekline, en mükemmel şekline imana davet ediyor. Bugün okuyacağımız ayet-i kerime de şöyle: Estaizu billah, bismillah. Efe gayre dinillahi yebgûne ve lehu esleme men fissemâvâti vel ard tav'an ve kerhan ve ileyhi yurca'ûn. Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde bulunan herkes isteyerek veya istemeyerek Allah'a boyun eğip teslim olmuş durumdadır. Ve hepsi ona döndürülüp götürülmektedirler. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimede pek çok söylenecek husus var. Öncelikle Allah'ın semavat, yani gökler ve yerde yarattığı pek çok canlı var. İnsan bu canlı türlerinden sadece bir tanesi. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, akıl sahibi, can sahibi pek çok varlık var. Rabbimiz dünya ekseninde bize bunlardan bazılarını göstermiş. Gökler dediğimiz alemde, kainatta, yıldızlar aleminde, gözle görmediğimiz alemlerde daha nice varlıklar var. Hepsi Allah'ın emrine boyun eğerek onun yarattığı fıtrat üzere, tabiat üzere, yaratılış özellikleriyle varlıklarını devam ettiriyor. Dolayısıyla Rabbimiz nasıl insana kendi iradesiyle seçeceği doğrular ve yanlışlar, helaller ve haramlar çizgisi çizmişse, diğer varlıklara da bir takım kurallar koymuş. Taşa sert olmasını, bulutların gökyüzünde dolaşmasını, yağmur taşımasını vesaire, binden bilinmeyen, bizim akıllı veya akılsız olarak gördüğümüz, canlı cansız gördüğümüz her şeye Rabbimizin koyduğu bir takım kurallar var ve hepsi bu düzen çerçevesinde devam ediyor. Rabbimiz bunlara tav'an ve kerhen, yani gönüllü olarak ya da zorla hükmünü icra etmiş. Onların iradesine bakmaksızın devam ede gelen sünnetullah dediğimiz bir takım esaslar var. İnsanın bedeninde de bu sünnetullah hükümleri geçerli. Rabbimiz insan vücudundaki organları onun iradesine bırakmamış, hepsine otomatik bir sistem kurmuş. Kalbimiz tıkır tıkır çalışıyor, kan pompalıyor, ciğerlerimiz havayı temizleyerek vücudumuza dağıtıyor vesaire. Her biri kendi vazifesi neyse aksatmadan, sağa sola bakmadan her biri kendi işinde kendi vazifesini icra ediyor. Eğer bütün bunların kontrolü, yani hücrelerimizin kontrolü, damarlarımızın kontrolü, sinir sistemimizin, sindirim sistemimizin vesaire vesaire, bütün organlarımızın kontrolü insanın kendisine teslim edilmiş olsaydı, iradesiyle insan midesini, kalbini durmadan çalıştırıyor, kontrol ediyor olmuş olsaydı, insan bu sistemi bir müddet sonra yürütemez. Kalbine bakacağım derken midesini, midesini kontrol ederken ciğerini, ciğerine bakarken beynini, velhasıl hep bir tarafları aksatırdı. İşte Rabbimiz insanın bu manadaki yükünü hafifletmiş, o farkında olmadan devam eden bir vücut sistemi kurmuştur. Bütün insanların bedenleri, hatta ruhları bu manada Allah'ın verdiği hükümleri icra eden, aksatmadan yerine getiren, onun hükmüne teslim olmuş varlıklardır. Yani başka bir ifadeyle, kafirin, ateistin, Allah'ı tanımayan, Allah'ı reddeden insanların bile vücutları, bedenleri çalışan sistemiyle Allah'a teslim olmuş, onun emrine yerine getiren Müslüman varlıklardır. Akıl sahibi olan varlık, irade sahibi olan varlık insan, aklıyla bilerek isteyerek kendisinin yürütmediği bu beden sistemini Allah'a isyana kullanır. Allah böyle bir şeye müsaade etmiştir. Böylece insan bir yönüyle Allah'a boyun eğen vücuda sahiptir, bir yönüyle de başına buyruk Allah'a isyan etme potansiyeli olan bir fonksiyonu sahiptir. İşte Rabbimiz cansız diye bildiğimiz taşın, toprağın, suyun, havanın vesaire varlıkların hepsinin aslında kendi hükmüne boyun eğdiğini, bazılarının gönüllü olarak, bazılarının da kerhen, zorla bu vazifeyi yerine getirmeye devam ettiğini, her birinin Allah'ın kurduğu sistemi aksatmadan yerine getirerek ona teslim olduğunu, boyun eğdiğini bildirir. Bütün bu varlıklar, insanı kuşatan, onun dışında, onun hükmünün, iradesinin, gücünün, aklının, bilgisinin, tecrübesinin dışında gelişen bu bütün hadiseler aslında insanın ne kadar zayıf, ne kadar çaresiz, ne kadar çapsız olduğunu insana hatırlatır. Hiçbir insan tek başına dünyayı yarattığını iddia edemez. Hiçbir insan bulutları, gökyüzünü, yıldızları, dünyanın gidişini, güneşin hareketlerini, ayın hareketlerini, yıldızın hareketlerini idare ettiğini iddia edemez. Böyle bir şey söyleyene bir de ahmak gözüyle bakarlar. Ama bundan daha büyük ahmak, bütün bu düzeni kendisi kurmadığı, bir insan işletmediği halde, bunu bütün hayatı boyunca defalarca gördüğü halde, bütün bu mükemmelliğin bir yaratıcısı olmadığını düşünmektir. Gerçek ahmaklık budur. Böyle bir yaratıcının, böyle bir var edenin, böyle bir düzen koyup bu düzeni devam ettirenin insana hükmetme hakkını kabul etmemektir. Dolayısıyla insan ister gönüllü olarak Allah'ın hükmüne boyun eğer, iradesini, aklını Allah'ın gönderdiği dine teslim eder, isterse güya görünüşte Allah'ın hükmüne itiraz eder, ona baş kaldırır, bütün vücudu, bütün sistem, bütün dünya, bütün varlık ona itaat ettiği halde kendinin isyan ettiğini zanneder. Zaten Allah'ın koyduğu dinden başka bir din yoktur. Din dediğimiz şeyler insan mahsulü olan, görünüşte insanların ürettiği veya değiştirdiği din müsveddeleri, ed-din yani Allah'ın koyduğu kurallar değildir. Din koyma hakkı sadece Allah'a mahsustur. Dinin esaslarını, insanın fıtratını böyle mükemmel bir sisteme uyumlu şekilde kurma, yönetme hakkı da yine Allah'a mahsustur. İnsan kendi gafletiyle, kendini büyük görmesiyle, kibriyle, gururuyla Allah'ın koyduğu dine alternatif bir din getirmenin arayışına girdiğinde işte en büyük zararı kendine verir. Çünkü kendi başına, kendi istekleriyle, kendi aklıyla din kuran insan mevcut sistemin, Allah'ın koyduğu düzenin, nizamın dışına çıkmış, onunla devamlı mücadele eder haldedir. Böyle bir mücadeleden karlı çıkması, huzur bulması, rahata kavuşması ise imkansızdır. Zaten nasıl bu dünyada her şey Allah'ın hükmüne boyun eğmiş, onun emrini icra etmekteyse, bir gün gelecek bütün varlıklar Allah'a dönecektir. İnsan da Allah'a dönecektir ve Rabbimiz herkese kendi aklıyla, iradesiyle yaptığı şeylerin hesabını tek tek soracaktır. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'a teslim olduğunda kainatla birlik içinde Allah'ın emrine boyun eğmiş olur. Bütün varlıklarla barış içinde olur. Her şeyi yaratan O'dur, her şeyi idare eden O'dur. İnsan da böyle bir yüce kudretin yarattığı bütün varlıklarla beraber Allah'a dönmüş, o varlıklarla beraber Allah'ı zikretmiş, ona teslim olmuş, ona bağlanmış demektir. İşte böyle bir birlik ruhu, böyle bir huzur hali insanı bu dünyada bahtiyar etmeye yeter de artar bile. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. Bu hadis-i şerif uzunca bir hadiseyi naklediyor. Dolayısıyla Arapça kısmını zikretmeden tercümesini anlatarak, okuyarak onun üzerine birkaç izahatta bulunalım. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Sa'idi radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Aralarını bulmak için bir grup sahabi ile birlikte oraya gitti. Onları barıştırmak için bir müddet orada kaldı. Bu arada namaz vakti gelmişti. Bilal, Ebu Bekir radıyallahu anha, Ebu Bekir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti de girdi. İmam olup namaz kıldırır mısın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de peki istersen kılalım dedi. Bilal ezan okudu. Ebu Bekir de öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Safların arasından öne geçti. Bunun üzerine cemaat Peygamber Efendimizin geldiğini imama haber vermek için el çırpmaya başladı. Ebu Bekir namaz kılarken başını çevirip hiçbir yana bakmazdı. Cemaat durmadan el çırpınca dönüp bakmak zorunda kaldı. Yanında Resulullah'ı görüverdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona yerinde kalması için işaret verdi. Fakat Ebu Bekir ellerini kaldırarak Allah'a hamd etti ve arkadaki safa girinceye kadar geri geri gitti. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince halka dönerek şunları söyledi. İnsanlar, namazda bir durum meydana gelince niçin el çırpmaya başladınız? El çırpmak kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse Sübhanallah desin. Onun Sübhanallah dediğini duyan kimse kendisine dönüp bir bakar. Sonra Ebu Bekir'e dönerek, ey Ebu Bekir, yerinde kal diye işaret ettiğim halde niçin namazı kıldırmadın diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Kuafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif Buhari'de, pek çok babta, Müslim'de de salat babında geçer. Ayrıca benzer bir rivayeti Ebu Davud ve Nesai de zikretmişlerdir. Bu hadis-i şerif demin de dediğim gibi uzunca bir hadis-i şerif ve gerçekten üzerine konuşulacak çok mevzu var. Bunlardan ilki Peygamber Efendimizin Müslüman bir topluluk içinde bir nefrete, ayrışmaya, tartışmaya duyduğu hassasiyet sebebiyle oraya bizzat gitmesi, ara bulmaya çalışması ve onlarla ara bulmak, barıştırmak için uzun bir zaman sarf etmesi. Peygamberimiz buraya giderken yanında ashab-ı kiramdan da bir grupla gidiyor ve bir müddet Peygamberimiz o ihtilaflı kimselerle, tartışan kimselerle konuşurken namaz vakti geliyor. Hazreti Bilal namaz vaktinin girdiğini oradaki toplulukta bulunan Hazreti Ebubekir'e hatırlatıyor. Ezan okuyup onun da namaz kıldırıp kıldırmayacağını soruyor. Burada önemli bir husus da ashab-ı kiramın namaz hususundaki hassasiyeti. Vakit girer girmez, nerede olursa olsun, hangi şartta olursa olsun, en kısa sürede namaza başlamak, namazı ifa etmek gibi bir hassasiyetleri var. Hatta Peygamber Efendimiz orada bulunmamış, yanlarında olmamış bile olsa namaz vakti geçmesin, İlk ezanla beraber vakit girer girmez namazı kılalım diye böyle bir gayretleri var. Bilal-i Habeşi Hazreti Ebubekir'e soruyor. Namaz vakti girdi, ben ezan okuyayım, sen de namaz kıldırır mısın diyor. O da peki o zaman kılalım diyor. Peygamberimizin işinin uzayacağını düşünüyorlar belki de. Hazreti Ebubekir imamete geçiyor. Müslümanlar da onun ardına düşüp hep beraber namaza başlıyorlar. Peygamber Efendimizin o esnada işi bitiyor. Arkadaşlarının bulunduğu mecliste geldiğinde onların namaza başladığını görüyor. Arkadan öne doğru imamın bulunduğu yere doğru ilerledikçe ashab-ı kiram onu fark eden ellerini birbirine vurmaya, çırpmaya, ses çıkarmaya çalışıyor. Hazreti Ebubekir namazda bir insanın tamamen kendini Allah'a vermesi, sağda solda olup bitenden kopması gerektiğini düşündüğü için sesleri duyduğu halde tepki vermiyor, namazına devam ediyor. Fakat ses çoğalıp artınca sağına dönüyor, bir bakıyor ki Peygamber Efendimiz safları yara yara gelmiş ve o imamın sağ tarafına durmuş. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Peygamberimizi görür görmez geri çekilmeye, namazdaki imameti Peygamber Efendimiz'e bırakmaya çalışıyor. Hamd ediyor, arkaya doğru yavaş yavaş ilerliyor. Fakat Peygamberimiz sen devam et, ben arkanda namaza dururum diye işaret etmiş. Buna rağmen Hazreti Ebubekir arka safa geçiyor. Peygamberimiz onun yerine imamete geçerek arkadaki cemaate namazı kıldırıyor. Namaz bittikten sonra Peygamberimiz ümmetini ikaz sadedinde el çırparak imamı bilgilendirmek, dikkatini bir şeye çekmek hususunu veya yanlışını ona söylemenin kadınlara mahsus bir hareket olduğunu, erkeklerin namazdayken Sübhanallah diyerek imamın hatasını ona söylemeleri gerektiğini öğretiyor. Sonra da Hazreti Ebubekir'e dönerek ben işaretle sana namazda kalmanı, kıldırmaya devam etmeni söylemiştim. Fakat sen geri çekildin, namazı kıldırmadın. Neden diyor. Hazreti Ebubekir büyük bir tevazu göstererek Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah'ın önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diyor. Ya Resulallah, sen imamete layıksın, biz de senin arkanda cemaat olmaya layığız. Dolayısıyla sen buyur öne geç demek istiyor. Netice itibariyle Hazreti Ebubekir bir tevazu gösteriyor. Peygamberimiz de ibadetin nasıl başlandıysa öyle devam etmesinin daha uygun olduğunu, gerektiğinde kendisinin de arkada namaza durabileceğini göstermiş, öğretmiş oluyor. Burada yine üzerine durulması gereken pek çok şey var. Ashab-ı kiram Peygamber Efendimiz'i her şeyin üstünde, her şeyin önünde görmüşler. Onlara Peygamber Efendimiz'e duydukları muhabbeti, hürmeti göstermek hiç ağır gelmemiş. Bundan hiç yüksünmemişler. Bunu hiç gurur meselesi haline getirmemişler. Allah Resulü onlara kendi canlarından daha aziz gelmiş. Bu manada Hazreti Ebubekir de Peygamberimizin görür görmez hamd ediyor ve bir edep, haya örneği olarak geri çekilip imameti ona bırakmak, ona devretmek istiyor. Peygamber Efendimiz bir Öğretmen, ashabını bilmedikleri, yanlış veya eksik bildikleri her hususta ikaz ediyor. Onların zaaflarını görüp onları telafi etmeye çalışıyor. Beşeri bir takım hallerine müdahale ederek daha sonraki insanlar için, daha gelmemiş ümmeti için ne yapılacağı hususunda örnek ve rehber oluyor. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında yine Peygamber Efendimiz'den bir menkıbeyle devam edelim. Ashab-ı kiramdan birisi bir gün Peygamber Efendimiz'in yanına gelerek şöyle demiş: "Ey Allah'ın Resulü, ben seni canımdan çok seviyorum. Hatta öyle ki sen bana öz evlatlarından bile daha sevgilisin. Evimdeyken sürekli seni hatırlıyor ve hemen yanına gelip mübarek yüzüne bakmak için can atıyorum. Ancak daha sonra senin ve benim ölümlerimiz aklıma geliyor. Biliyorum ki sen cennete girdiğinde diğer peygamberlerle birlikte en yüce derecelerde olacaksın. Ben cennette seni görememekten korkuyorum ya Resulallah," diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözler üzerine hemen cevap vermiyor. Ancak bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam Allah Teala'nın katından şu mealdeki ayet-i kerimeyi indiriyor. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesi: "Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği enbiya, sıddıklar, şehitler ve salihler ile birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır." Bu hadise ve bu ayet-i kerime bize çok büyük bir mesaj veriyor. Bize çok büyük bir teselli veriyor. Gerçekten Allah Resulüne samimi, içten, deruni bir muhabbetle bağlı olan kimseler bu dünyada da ahirette de onun sevgisine, onun muhabbetine hasret kalmıyorlar. Allah-u Teala onların bu samimi muhabbetini, sevgi ve bağlılığını karşılıksız bırakmıyor. Her ne kadar peygamberlerin hayırları, salih amelleri, imanları, takvaları çok daha fazla ve dolayısıyla cennetteki makamları çok daha yüce olmasına rağmen sırf muhabbet sermayesiyle insanlar peygamberlere komşu, arkadaş, yoldaş olabiliyor. O halde Allah'a ve Resulüne olan imanımızı, onlara olan bağlılık ve teslimiyetimizi arttırmamız, adeta gece gündüz Peygamber Efendimiz'i burnumuzu sızlatacak kadar hasretle yad etmemiz, gönlümüzde Allah'ın ve Resulünün sevgisini bütün sevgilerin üstüne çıkartmamız gerekiyor. Bu sevgi hayra kullanıldığında insanın derecesini yükselten, Allah'a yaklaştıran bir gemi gibi, yok muhabbet, sevgi, bağlılık, teslimiyet eğer layık olmayan kötü insanlara duyulmaya başlanırsa o zaman da bu sevgi şiddeti nispetinde insanı Allah'tan, Allah'ın sevgiyi diğer kullardan uzaklaştırıyor. Rabbim muhafaza buyursun. Bizi cennette Peygamber Efendimiz'de ashab-ı kiramla komşu eylesin, yoldaş eylesin. İnşallah gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.